Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Thiamine Deficiency Disease, Dysautonomia and High Calorie Malnutrition, Derek Lonsdale ile Chandler Marson 2017'de Academic Press tarafından yayımlanan klinik tıp ve beslenme eksenindeki incelemesidir. Kitap, B1 vitamini olarak da bilinen tiaminin yalnızca klasik beriberi hastalığıyla ilişkili bir besin öğesi olmadığını savunur. Yazarlar, tiamin eksikliğinin mitokondrilerde enerji üretimini aksatabildiğini, bunun da beyin sapı ve otonom sinir sistemi işlevlerini etkileyebileceğini ele alır. Bu çerçevede çarpıntı, tansiyon düzenleme güçlüğü, sindirim hareketlerindeki bozulma ve benzeri otonom belirtiler, enerji metabolizması açısından değerlendirilir. Eserin temel amacı, yeterli kalori alınmasına rağmen besin niteliğinin yetersiz kalabildiği yüksek kalorili malnütrisyon kavramını klinik tartışmaya taşımaktır. Beriberinin tarihsel bilgisini, mitokondri biyolojisini, disotonomi kavramını ve klinik değerlendirme sorunlarını bir araya getirir. Akademik dili ve tıbbi odağı nedeniyle genel okurdan çok hekimler, sağlık bilimleri öğrencileri ve beslenme ile nörolojik belirtiler arasındaki ilişkiyi incelemek isteyenler için yazılmıştır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, tiamin eksikliğini beriberiden otonom sinir sistemi bozukluklarına uzanan bir spektrum olarak ele alması, kitabın ayırt edici önermesi, tiamin eksikliğinin yalnızca ileri evrede ortaya çıkan ve tarihsel olarak iyi tanınan beriberi ile sınırlı görülmemesidir. Lonsdale ve Mars. Beriberinin erken bulgularının günümüzde disotonomi başlığı altında sınıflandırılan bazı otonom işlev bozuklukları için bir model sunabileceğini tartışır. Otonom sinir sistemi, kalp hızı, damar tonusu, terleme, vücut ısısı, sindirim ve mesane gibi büyük ölçüde istemsiz süreçleri düzenler. Bu sistemin kesintisiz çalışması, özellikle enerji talebi yüksek sinir dokusunda güvenilir hücresel enerji üretimine bağlıdır. Kitap bu bağlantıyı, farklı organlarda görünen dağınık belirtileri ortak bir metabolik çerçevede düşünme çağrısı olarak kullanır. Bu yaklaşım, her çarpıntı ya da her sindirim yakınmasının tiamin eksikliğinden kaynaklandığı anlamına gelmez. Daha çok, nedeni belirsiz otonom yakınmalar değerlendirilirken beslenme, emilim, metabolik gereksinim ve enerji üretimi olasılıklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ileri sürer. Yazarlar için beriberi, geçmişte kalmış tekil bir hastalık değil, daha hafif veya farklı görünümlü enerji yetersizliklerini anlamaya yardım eden klinik bir prototiptir. Böylece kitap, hastalık adlarına göre parçalanmış belirtiler yerine işlevsel sistemler arasındaki ilişkiye odaklanır. İkinci olarak, mitokondriyal oksidatif metabolizma üzerinden kurulan biyolojik açıklama, eserin mekanik merkezi, tiaminin hücresel enerji metabolizmasındaki rolüdür. Tiamin, karbonhidratlardan enerji elde edilmesinde görev alan bazı enzim sistemleri için gerekli bir kofaktördür. Yetersizlik durumunda hücrelerin oksidatif metabolizması verimsizleşebilir. Yazarlar, bu durumu özellikle enerji gereksinimi yüksek beyin, beyin sapı ve otonom düzenleme ağları açısından önemli bulur. Mitokondriler yeterli enerji üretemediğinde sorun yalnızca güçsüzlük biçiminde görünmeyebilir. Sinir iletimi, damarların uyumlu yanıtı, kalbin hız kontrolü ve sindirim sistemi hareketleri gibi karmaşık düzenleyici işlevler de etkilenebilir. Kitap, biyokimyayı klinik belirtilerden kopuk bir ayrıntı olarak sunmaz. Tersine, oksidatif metabolizmadaki aksamanın neden çok sistemli ve değişken yakınmalara yol açabileceğini açıklamak için kullanır. Bu çerçeve, belirtilerin psikolojik ya da yalnızca organ temelli açıklamalarla aceleyle sınırlandırılmasına karşı temkinli bir bakış sağlar. Bununla birlikte kitapta önerilen metabolik bağlantılar, her hasta için tek başına tanı ölçütü değildir. Klinik değerlendirme, başka nörolojik, kardiyolojik, endokrinolojik ve beslenme nedenlerinin dışlanmasını gerektirir. Kitabın değeri, enerji biyolojisini otonom işlev tartışmasının merkezine yerleştirmesidir. Üçüncü olarak, yüksek kalorili malnütrisyonun, yeterli beslenme görünümünü neden yanıltıcı kılabildiği, yüksek kalorili malnütrisyon, kitabın başlığındaki en önemli ve en tartışmalı kavramlardan biridir. Bu ifade, bir kişinin enerji açısından bol beslenirken mikrobesinler bakımından yetersiz kalabilmesini anlatır. Yazarların vurgusu, kalori fazlasının beslenme kalitesi anlamına gelmediğidir. Özellikle rafine karbonhidrat ağırlıklı, besin yoğunluğu düşük beslenme örüntülerinde tiamin gereksinimi ile alımı arasındaki dengenin bozulabileceği düşünülür. Karbonhidrat metabolizmasının tiamine ihtiyaç duyması nedeniyle yüksek enerji alımının bazı koşullarda metabolik talebi artırması kitabın mantığında önemli yer tutar. Bu fikir, modern ve varlık toplumlarda vitamin eksikliğinin imkansız sayılması varsayımına karşı çıkar, tarihsel olarak kıtlık. Alkol kullanımı veya tek tip beslenme ile ilişkilendirilen tiamin yetersizliğinin farklı biçimlerde iyi beslenmiş görünen kişilerde de değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Ancak kavram, bütün işlenmiş gıdaların doğrudan belirli bir hastalığa yol açtığını ileri süren basit bir iddia değildir. Asıl mesele, beslenme öyküsünün toplam kalori hesabından daha ayrıntılı alınmasıdır. Gıda çeşitliliği, emilim sorunları, eşlik eden hastalıklar ve kişinin metabolik yükü birlikte ele alınmalıdır. Kitap bu nedenle klinik beslenmeyi tedaviden sonra düşünülen bir ayrıntı değil, tanısal sorgulamanın parçası olarak konumlandırır. Dördüncü olarak, belirsiz disotonomi tablolarında klinik öykü, laboratuvar sınırları ve tedavi değerlendirmesi, kitap. Trimethiamin metabolizmasının klinikte nasıl değerlendirilebileceği sorusuna da odaklanır. Buradaki temel sorun, suyla çözünen vitaminlere ilişkin bazı kan ölçümlerinin yakın dönemdeki alımı yansıtabilmesi ve dokulardaki işlevsel durumu her zaman açık biçimde göstermemesidir. Yazarlar bu nedenle tek bir laboratuvar sonucunun klinik bağlamdan bağımsız yorumlanmasına itiraz eder. Beslenme düzeni, kilo değişimleri, mide bağırsak sorunları, alkol kullanımı, ilaçlar, kronik hastalıklar ve belirtilerin stres dönemleriyle ilişkisi gibi unsurların ayrıntılı öyküde sorgulanmasını önemser. Kitapta yer alan klinik yaklaşım, belirti kümelerinin dikkatli biçimde bir araya getirilmesine dayanır. Amaç, çok sayıda ayrı yakınmayı tek bir metabolik olasılık açısından da incelemektir. Tedavi bölümü ise, tiamin desteğinin klinik gözetim altında değerlendirilmesi fikrini tartışır. Bu, kendi kendine tanı koyma veya açıklanamayan her semptomu vitamin eksikliğiyle açıklama çağrısı değildir. Özellikle kalp ritmi, bayılma, nörolojik kayıp ya da ciddi sindirim sorunları olan kişilerin standart tıbbi değerlendirmeye ihtiyacı vardır. Kitabın pratik katkısı, testlerin sınırlılıklarını hatırlatması ve beslenme müdahalelerinin tanısal düşünmeden tamamen ayrılmaması gerektiğini savunmasıdır. Son olarak genetik yatkınlık, çevresel stres ve enerji talebinin belirtileri tetikleyebileceği görüşü Lonsdale ve Mars. Tiaminle ilişkili hastalık riskini yalnızca günlük besin alımına indirgemez. Kitapta genetik yatkınlık, yüksek kalorili fakat düşük nitelikli beslenme ve çevresel ya da fizyolojik stresin birleşebileceği bir hassasiyet modeli bulunur. Bu modele göre bazı kişilerde hücresel enerji üretimi zaten sınırlı olabilir. Enfeksiyon, hızlı büyüme, yoğun fiziksel yük, ameliyat veya başka bir stres etkeni enerji talebini artırdığında daha önce telafi edilen zayıflıklar belirti verebilir. Bu yaklaşım, aynı beslenme koşullarının neden herkeste aynı sonuca yol açmadığını açıklamaya çalışır. Aynı zamanda belirtilerin neden dönem dönem alevlenebildiğine dair bir çerçeve sunar. Kitabın bu kısmı, tıpta tek nedenli açıklamaların yetersiz kalabildiği durumlara yöneliktir. Yine de genetik yatkınlık ve stres kavramları belirli bir kişide tiamin eksikliğini kanıtlamaz. Bunlar, araştırılacak olasılıkların önceliklendirilmesine yardım eden kavramsal araçlardır. Eserin daha geniş sonucu şudur. Klinik tablolar beslenme, metabolizma, sinir sistemi ve çevresel yüklerin kesişiminde oluşabilir. Bu bakış, yalnızca hastalık etiketini değil, hastanın enerji gereksinimini, yaşam koşullarını ve metabolik dayanıklılığını da değerlendirmeyi gerektirir. Kitap böylece beslenme bilgisini kişiye özgü biyolojik yanıtlarla ilişkilendirmeye çalışır. Sonuç olarak bu kitap öncelikle nöroloji, aile hekimliği, dahiliye, beslenme bilimi ve otonom sinir sistemi bozukluklarıyla ilgilenen sağlık profesyonelleri için uygundur. Sağlık bilimleri öğrencileri ve biyokimya ile klinik belirtiler arasındaki köprüye ilgi duyan bilinçli okurlar da eserden yararlanabilir. Bununla birlikte metnin dili, mekanizma ve klinik değerlendirme ağırlığı nedeniyle genel okur için hızlı bir vitamin rehberi değildir. Okardan temel tıbbi kavramları takip etme sabrı bekler. Kitabın pratik yararı, açıklaması güç çok sistemli yakınmalarda beslenme öyküsünün, emilim olasılıklarının ve enerji metabolizmasının daha dikkatli sorgulanmasına katkı vermesidir. Entelektüel yararı ise beriberi gibi tarihsel bir hastalığı, çağdaş disotonomi tartışmaları ve mitokondriyal işlevle ilişkilendirmesidir. Benzer vitamin kitaplarının çoğu takviye önerilerine veya genel beslenme tavsiyelerine yönelirken bu eser tiamini beyin sapı, otonom düzenleme ve oksidatif metabolizma bağlamında daha bütüncül biçimde ele alır. Ayrıca yüksek kalorili malnütrisyon fikriyle yeterli kalori tüketiminin yeterli mikrobesin durumu anlamına gelmeyebileceğini vurgular. Bu vurgu, kitabı hem klinik beslenme hem de işlevsel metabolizma alanında özgün kılar. Yine de eser, yerleşik tanısal değerlendirmelerin yerine geçecek bir kaynak gibi okunmamalıdır. En iyi kullanım biçimi. Tiamin eksikliği olasılığını daha geniş bir ayırıcı tanı ve kanıta dayalı tıbbi değerlendirme içinde düşünmeye yardımcı bir uzmanlık kaynağı olarak görmektir. Destek olmak isterseniz Derek Lonsdale kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.